Ayrım 3.
Yırtık pırtık saman bir minderin üzerinde yaşlı bir kadın oturuyordu. Kadın çıplak toprak zemine güçlükle oturup hemen yerini bize verdi. Dolma bana çabucak kadının hepsi de kör yetişkin 5 oğlu olduğunu açıkladı. Babaları bu durumu kabullenememiş ve boşanmıştı. Bu arada Tibetli kocalar çocukları kör doğar ya da sonradan kör olursa çoğunlukla bu tür bir reaksiyon gösterirler. Dolma, yaşlı kadının karşısına çömelip benim de kör olduğumu ve Tibet'te yaşayan körlerle ilgili bilgi toplamak için özel olarak Almanya'dan buraya geldiğimi anlattı. Kadın heyecan içinde merdivenleri bir koşu çıkıp gelen küçük oğluna seslendi. "Bu Migmar," dedi Dolma. "Ailede parasını kendisi kazanan tek kişi. Eski radyoları tamir edip sokaklarda birkaç yuana satar." Anne oğlana bizi ağabeylerine götürmesini söyledi. Migmar önümüzde yürüyordu ve düzenli bir tempo tutturmuştu. Bastonu yoktu ama girintili çıkıntılı avlularda ve daracık sokaklarda yolunu harika bir şekilde bulabiliyordu. Ara sıra ellerini çırpıyordu. Ben de buna benzer bir metot kullanırım. Parmaklarımı şıklatır ya da dilimi damağımda şıklatır, sadece yankıdan geniş bir avluda mı yoksa dar bir sokakta mı olduğumu, etrafımdaki duvarların tahta mı yoksa taş mı olduğunu, bir odada duvarda resimler ya da duvar halısı asılı mı anlarım. Bir süre daracık sokakların labirentinde kaybolduktan sonra Migmar alçak bir ev kapısından içeri kayboldu. Biz de peşinden. Burası bir çank barıydı. İçerisi yoğun bir şekilde soğuk limonata tadında olduğundan içindeki alkol oranı çoğunlukla azımsanan arpa birası kokuyordu. Alçak tahta masalarda çan kadehlerini genç kadınların doldurduğu yarı sarhoş adamlar oturmuş mayong oynuyorlardı. Bir köşede ellerinde birer kadehle oturan Migmar'ın ağabeyleri vardı. Migmar kendileriyle konuşmaya başlayınca hiçbir tepki göstermediler. Biz de yanlarına oturduk. Dolma hepimize taze arpa birası ısmarladı. Migmar alkol kullanmadığını çünkü Chang'ın ağabeylerini ne hale getirdiğini gayet iyi gördüğünü söyledi. Artık başkalarının yardımına muhtaçtılar ve onlara komşular bakıyordu. Tek kelime etmemelerine rağmen bu genç insanların üstüne çöken umarsızlık ve teslimiyet duygusu kendini hissettiriyordu. Buna karşın Migmar hayatından memnun görünüyordu. Gururla "Birçok komşumuz hatta yabancılar bozuk radyolarını bana getirirler," dedi. "Gözlerim görmemesine rağmen ben kendime bakabiliyorum." Kısa bir aradan sonra mahcup, "Belki Çince ya da İngilizce öğrensem daha fazla para kazanabilirim," diye ilave etti. Dolma "Hiç okula gitmeyi düşündün mü?" diye sordu. "Evet," dedi Migmar. "Hatta bir keresinde kuzenimle birlikte okula gittim ama çok kısa bir süre. Öğretmenler beni sınıfta istemediler. Çünkü diğer çocuklar gibi okuma yazma öğrenemiyordum." Bu uzun süredir beklediğim cümleydi. Hemen lafa girdim. "Ama köyler için özel bir alfabe var." Yolculuğun başından beri ceketimin cebinde Tibetçe kör alfabesiyle yazılmış birkaç sayfa taşıyordum. O anda bir tanesini çıkardım. Bu üstüne körler alfabesinin 30 sessiz harfinin kabartılarla işlendiği küçük kalın bir kağıttı. Bondaki doçentimin yanlarına Tibetçe harfleri çizmişti. Migmar ellerini kabartılar üstünde gezdirirken Dolma ona heceler alfabesini okudu. Elleriyle kabartma noktaları okşayan Migmar, "Ne garip, çok uzaklardan bir insan geliyor ve bize kendi dilimizde yazılmış bir yazı getiriyor," dedi. 8. Tanrım, hayır. Bu gürültüde insan nasıl konsantre olabilir? Burası dişçi muayenehanesi mi? Kütüphanenin kapısı çarpılarak kapatıldı ve ben başarılı bir şekilde en az 5 öğrenciyi kaçıran okuma makinemle baş başa kaldım. Makinenin içinde kamerası olan optokon adlı küçük bir aleti var. Basılı metinleri sol elin işaret parmağındaki minicik iğneler vasıtasıyla yansıtılan sinyallere dönüştürüyor. Okuma işi çok yorucu bir eylem ve makinenin çıkardığı gürültü de gerçekten dayanılmaz boyutta. Dişçi matkabına benzetilmesini gayet iyi anlıyorum. Kütüphanede beni metinler üzerinde ter dökerken görüp tasalanan bir doçent, "Bu bölümü seçerken iyi düşünün. Sizden önce hiçbir kör böyle bir bölümde okumaya cesaret edemedi. Birçok gören öğrenci bile ilk sömestriden sonra terk eder. Bunun dışında Tibetoloji eğitimiyle nereye varmak istediğinizi tam olarak bilmeniz gerekiyor." Bu enstitünün hocaları hep böyledir. Daima dostça davranırlar ve yardım etmeye hazırdırlar. Ama ne yazık ki yüreklendirici değillerdir. Daha ilk tanışma dersinde profesör bizi şu sözlerle selamlamıştı. Doğallıkla Tibetoloji ve Orta Asya bilimlerine olan ilginin artmasını sevinçle izliyorum. Ancak dikkatinizi çekmek isterim ki iş bulma şansınız sıfırdır. Ve uygulamaya sokamayacağınız bir eğitim için oldukça fazla ders çalışmanız gerekecektir. İlk dersten sonra bölüme yeni başlayan öğrencilerden birçoğunu bir daha görmedik. Geriye bu konuyla gerçekten ilgilenen dik kafalılar ve birkaç tane komik tip hobi Budist kalmıştı. Sonuncular bu bölümü Nepal ya da Hindistan'daki bir manastıra kapağı atmak için atlama tahtası olarak görüyorlar ve Nirvana'ya ulaşmanın kestirme yolu olduğunu sanıyorlardı. Bunlardan birkaçı da daima hafif bir tütsü kokusu yayarlar, zamanlarını meditasyon yapmaya adamayı seçtiklerinden okulu kısa bir süre sonra bıraktılar. Ben de ilk sömestriden sonra kendime hayatı niye bu kadar zorlaştırdığımı sordum. Belki de en iyisi ikinci dal olarak seçtiğim felsefe ve sosyolojiye yoğunlaşmaktı. En azından orada yabancı bir dilin yazılarını çözmek gerekmiyor, ihtiyacım olan kitapları birine yüksek sesle okuttururdum ya da scanner ve özel bir seslendirmeye sahip bir bilgisayar sayesinde okuyabilirdim. Diğer taraftan Orta Asya derslerinde hazırlamam gereken okumalara düzenli olarak yardım edecek hiç kimse yoktu. Bu yüzden saatlerce metinlerin başında oturup sol elimin işaret parmağı uyuşana ve kulaklarım gürültüden uğuldamaya başlayana kadar optakonun yardımıyla onları kelime kelime çözüyordum. Derslerde diğer öğrencilerin iyiliği için okuma fotoğraf makinesini kullanmadığımdan tercüme etmem gereken metinleri ezberlemem gerekiyordu. Örnekler kısa ve kolay oldukları sürece bir sorun yoktu. Ama uzun ve karışık metinlere gelindiğinde artık her şeyi aklımda tutamıyordum ve sonuçta sınıfta hiçbir şey yapmadan öylece oturuyordum. Tercümeler için gerekli olan kelimeleri bir Tibetçi hocası kasete okuyordu. Ama burada da bir sorunla karşılaştım. Tibetçe kelimelerin telaffuzundan nasıl yazılmaları gerektiği anlaşılmaz. Birçok kelime aynı şekilde okunur ya da en azından birbirine çok benzer. Harfleri yanlış bir şekilde yan yana getirdiğimde sık sık ümitsizliğe kapılıyordum. Ama vazgeçmek istemiyordum. Tibetçe okumayı daha lise 1'e giderken kafama koymuştum. O zamanlar Marlborough Lisesi'ndeki sınıf arkadaşlarımla birlikte bir Tibet sergisi gezmiştik. Ya tamamen kör ya da ileri derecede görme özürlü olan bizler, camların arkasında sergilenen Tibet kamalarını, tesbihleri ve tahta klişeleri hayran hayran seyrettiğimizden müze görevlisi vitrinleri açıp objeleri elimize vermişti. Uzak diyarlar kokan tahta, metal ve kemikten yapılmış kült ve sanat eserlerini etraflıca inceleyip, ülkenin gelenekleri, dini ve tarihi hakkında da biraz bilgi edindik. Orada çalışan bir görevliye Tibet hakkında daha detaylı bilgiyi nereden alabileceğimi sordum ve oturduğum şehirde, Bonn'da büyük bir Tibetoloji ve Orta Asya Bilimleri Enstitüsü olduğunu öğrendim. Artık ne okumak istediğimi biliyordum. Bazı öğretmenlerin bu fikre fazla sıcak bakmadılar. En iyisi hukuk oku cümlesini çok sık duydum. Orada körlerin kullanabileceği birçok kitap var. Son sınıfta gelecekle ilgili planlarımızı soran bir öğretmen, benim çılgın fikrimle en azından ciddi bir şekilde ilgilendi. Tibetçe öğrenmek istediğimi ve daha sonra tek başıma ülkeyi gezip belki de sosyal bir projede çalışabileceğimi söylediğimde, bana öyle bir şeyi tek başıma yapmamamı öğütledi. Belki Kızıl Haç'a başvurabilirdim, ancak oradan körlerin ve engellilerin yurt dışına gönderilmediğini öğrendim. Cesaretimi kırmalarına izin vermeyecektim. Ancak eğitimimi tamamlamak için kendi başıma bir takım teknikler ve metotlar geliştirme zorunluluğuyla karşı karşıya kalmıştım. Optakon tüm sorunları çözmüyordu. Niye Tibetçe bir kör alfabesi yoktu? Deneyler yapmaya başladım. Geleneksel kör alfabesini kendime baz olarak aldım. Her harf 6 noktaya kadar kabartma noktalarla gösterilir. Bir zarın üstündeki 6 gibi 2 tane yukarıdan aşağı sıra alt alta üçer noktadan oluşur. Bu 6 noktayla 64 tane değişik harf oluşturulabilir ki bu dünyadaki tüm alfabeleri dönüştürmek için yeterlidir. Nokta yazısını Tibetçe'ye uygulayabilmem için Tibetçe hece sisteminin kurallarından yola çıkmam gerekiyordu. Bu dilde 30 tane hece adı da verilen sessiz harf vardır. A harfi de bu gruba dahildir. Çoğu harfin kendi başına bir anlamı vardır. K, H, A, K, ağız demektir. Ra, keçi. Tibet alfabesinin sessizleri belli formlarda da bir araya getirilebilirler. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, çevresine diğer sessizlerin gelebileceği bir ana sessizin varlığıdır. Sessizler, ana sessizin önüne, arkasına, üstüne ya da altına yazılabilirler. Yanlarına da sesliler i, u, e ve o gelir. Onlar da ana sessizin üstüne ya da altına konulabilir. Bu üst üste gruplaşan sessiz harfler bir kör alfabesinde çok yer tutacağından Latince transliterasyonları Tibetçe'de kullandım. Yani üste yazılan sessizleri öne, alta yazılan sessizleri ise ana sessizin arkasına yerleştirdim. Seslileri de tekrar aşağıya yazılan sessizlerin arkasına koydum. Geliştirdiğim bu sistem işimi oldukça kolaylaştırmıştı. Yeni kitapları hala ilk önce optokon yardımıyla okumaya devam ediyordum ama daha sonra onları kolayca kullanabileceğim metinlere dönüştürüyordum. Okuma sırasında tüm metni hece hece bir kasete kaydettirip daha sonra onları nokta yazısına çeviriyordum. Kulağa olduğundan daha yorucu gelebilir. Tibetçenin grameri çok zor olduğundan daha yüzyıllar önce metinleri büyük bir hızla harf harf dikte edebilecek özel ritmik bir kodlama sistemi geliştirilmiş. Artık körlere mahsus bir daktilo ile hızlı bir diktatı gözleri gören sınıf arkadaşlarımdan bile daha çabuk takip edebiliyordum. Örnek metinleri binbir çabayla ezberlememe gerek yoktu. Artık derste diğerleriyle birlikte okuyup tercüme edebiliyordum. Kelimeleri alfabetik sıraya göre düzenlediğim küçük kartökslere yazıyordum. Kısa zamanda kör alfabesiyle yazılmış Almanca Tibetçe ve Tibetçe Almanca bir sözlüğe sahip oldum. Bundan sadece ben değil, sık sık bir kelimenin anlamına bakmamı rica eden bir takım sınıf arkadaşlarım da yararlandılar. Daha sonra kör bir matematikçi bana Latince transliterasyonla yazılı metinleri nokta yazısı yazıcısıyla kör alfabesine dönüştürmeye yarayan bir bilgisayar programı yazmama yardımcı oldu. Bugün bu sayede bütün kitaplar Tibetçe konuşan körlerin kullanımına sunulabilecek durumdadır. Ancak oraya varmak için uzun bir yol kat etmek gerekiyordu. Ben ise okula yeni başlamış biri olarak bu küçük buluşumun bana ve diğerlerine sağlayacağı olanakların ayırdığında değildim. Buluşum ilk birkaç sömestr sonra profesörlerin ve doçentlerin dikkatini çekti. Bir gün Bonn Üniversitesi'nin çok önemli hocalarından biri benden geliştirdiğim sistematiği ona göstermemi rica etti. Düzenli olarak Orta Tibet'te bir bölgede okullar yapmak ve parasal destek vermek için Tibet'e gidiyordu. Alfabemi oradaki kültür ofisine göstermeyi teklif etti ve dedi ki belki de bu yöntemi bizzat sen Tibet'te uygulamaya sokma olanağı bulursun. Havalara uçtum. Hep Tibet'e gitmek ve orada anlamlı bir şeyler yapmayı istemiştim. Kör insanlara kendi okuma ve yazma yöntemimi öğretmekten daha anlamlı ne olabilirdi ki? Gerçi yabancıların otonom bölge Tibet'te çalışmalarının neredeyse olanaksız olduğunun bilincindeydim. Ancak yine de hoca seyahatinden pek yüreklendirici olmayan haberlerle döndüğünde korkunç bir hayal kırıklığına uğradım. Şimdiye kadar böyle bir şey yapılmadığından senin alfabene her yerde büyük ilgi gösterdiler. Ancak seni davet etmelerini önerdiğimde fazla hevesli görünmediler. Peki ne dediler? Ülkede yabancılar istemiyorlar mı? Hoca bir an duraksadı ve sonra sözlerine itina ederek, "Kanımca bir körün böyle bir işi tek başına götürmeyi becerebileceğini pek hayal edemiyorlar," dedi. Hayal kırıklığına uğramıştım ama cesaretimi kırmalarına izin vermeyecektim. Belki de bu güçlüklerin üstesinden gelmenin bir yolu vardı. 9. Dolma iyi bir dava arkadaşıydı. Ona atla kırsal kesimlere gidip oradaki körlere alfabemi göstermek konusundaki planlarımı anlattığımda hemen havaya girdi. Dirigung bölgesine gitmeye karar verdik. Bu bölgeden gelen hacılar orada çok fazla sayıda kör çocuk bulunduğunu anlatmışlardı. Göz doktorları da beslenmede özellikle A vitamini eksikliği olduğunu onayladılar. Bu durum küçük çocuklarda çoğunlukla körlüğe yol açıyordu. Trigunk, Lhasa'dan 170 kilometre uzaklıktaydı. Dolma, atla 10 günde ulaşabileceğimizi tahmin ediyordu. Potala meydanında turistik atraksiyon olarak sunulan rengarenk süslenmiş iki ya da üç atı kiralamak için dolaşırken Dolma'ya, "Sen at binmeyi biliyor musun?" diye sordum. "Elbette," dedi çabucak. Utanmıştım. Böyle bir şeyi nasıl sorabilirdim? Bütün Tibetliler harika binicilerdir. Daha yürümeyi öğrenmeden at sırtında oturmayı öğrenirler. Tibet'te at pazarlığı yapmak, hele bir de bir uzun burun için işindeyse zorlu bir iş. Fiyatlar birden tavana vuruyor. Kim bilir, belki bu saftoron turiste uyuz bir beygiri iyi bir fiyatla kazıklayabiliriz. Bir at sahibi 10 gün diye öyle bir bağırdı ki etrafımızda hemen meraklılar toplaştı. 10 gün sonra atlarım kırık nallarla geri gelecek ve ben onları bir daha kimseye satamayacağım. Adam at ve gün başına bir servet istiyordu. Kafası biraz karışmış olan Dolma'ya bu parayla en az 10 at satın alabileceğini söyledim. Eğlenerek bizi seyredenlerin arasında Tibet'te yaşlı adamlara verilen adla bir pola vardı. Dolmayı bir köşeye çekip çiple rahat rahat gitmek varken niye at diye ısrar ettiğimizi sormuş. Dolma bu soruya bir yanıt verememiş. Kafamı hayır anlamında salladım. Cipin beni dış dünyadan ayıran bir camı vardı. Belli bir hızla gideceğimizden, kokular ve sesler yoluyla edineceğim tüm gezi izlenimlerinden de yoksun kalacaktım. Ve bir de caddelere, tarla yollarına ya da kurumuş ırmak yataklarına mahkumduk. Ücra köylere bir ciple ulaşmak mümkün değildi ve boğazları ya da bayırları aşmak atlarla daha kolay olurdu. Pola beni anlamış gibi görünüyordu. "Benim atlarımı alabilirsiniz. Bir de belki yük beygiri veririm," dedi. Benim annem de kördü ve eminim ki okuma yazma öğrenebilmeyi çok isterdi. "Atlarımı iyi besleyin ve onları sağ salim geri getirin." Yaşlı adamın cömert teklifi karşısında çok duygulanmıştım ve Dolma'nın teklifi kabul etmek için niye tereddüt ettiğini anlamıyordum. Pola atları hemen ertesi gün Banokşol'a getirmek istediğinden yolculuk için yolluk almak üzere hemen yola koyulduk. Dolma, Barkor'dan bir torba arpa unu ve yak eti aldı. Bu 10 gün yeter miydi? Banokşol'a geri döndüğümde böyle çılgın bir fikri hayatımda duymadım diye güldü Briya. Benim içinde bir atınız var mı? Tabii size bisikletimle de eşlik edebilirim. Bu teklif karşısında ne diyeceğimi bilemedim. Bir uzun burun üstelik bir de kör yeterince kargaşaya yol açacaktı. Öte yandan atları yemlemek, sulamak ve eğerlemek için yardıma gereksinimimiz olabilirdi. Briya'nın bizimle gelmesinde bir sakınca görmedim. Hatta isterse bisikletle bile gelebilirdi. Ertesi sabah hepimiz çok heyecanlıydık. Yanımıza içine yolluklarımızı koyduğumuz birer sırt çantası ve arkamıza eğere bağlayacağımız uyku tulumları aldık. Böyle bir seyahat için satın aldığım çadırı yanımıza almaktan vazgeçtik. Dolma, köylerde yatacak bir yer bulacağımızdan emindi. Pola tam kararlaştırdığımız saatte geldi. İki ata ve yük beygirine, bir alaca iki doru, bir sürü küçük çanlar asması ve her taraflarını renkli bantlarla süslemesi hoş bir sürpriz oldu. Tibet'te yaygın olarak kullanılan tahta eğerlerin üzerine örgü deri kayışlarla yumuşak kilimler bağlanır. Pola annesiz kendini çok yalnız hissedeceğinden, korktuğundan alaca atın yanına tayınını da katmıştı. Eşyalarımızı beygirin sırtına yükledik. Ben alaca atın sırtına bindim ve Pola beygirin dizginlerini elime tutuşturdu. Artık yola çıkabilirdik. Ancak bütün sabah atların etrafında sessizce dolaşan Dolma, at binmek için hiçbir harekette bulunmuyordu. Pola, Dolma'nın tek başına eğere çıkamadığı sanısına kapıldığından kızı kapıp tam güçlü bir hareketle ata doğru kaldırmak istediğinde Dolma ağlamaklı bir sesle "Ben at binmeyi bilmiyorum," diye bağırdı. Etrafımızı bu sahnenin cazibesine kapılan meraklı turistler ve Banakşol'un gürültücü müstahdemleri sardı. Attan inip bir yay ile ne yapmamız gerektiğini tartıştım. "İlk önce atları yüklerinden kurtaralım," dedi neşeli bir tavırla. "Sonra ne yapacağımızı düşünürüz." Dolma bir duvarın üstünde perişan bir vaziyette oturuyordu. Yanına oturdum ve utanılacak bir şey olmadığını söyledim. Tibet'te böyle bir olayın ne kadar küçük düşürücü olduğunu biliyordum. Birya ile birlikte şakalar yaparak havayı yumuşatmaya çalıştık. En sonunda Pola işe karıştı ve eğer dolmaya yardımcı olacaksa bize eşlik etmeyi teklif etti. Tekrar her şey yoluna girmişti. Pola ile ufak bir ücret karşılığı anlaştık ve geziyi ertesi güne erteledik. Ertesi gün pansiyonun önünde büyük bir kervan duruyordu. Doğu Tibetli olan Pola geleneksel kampa giysileri giymişti. Hırsla burnundan soluyan, nallarıyla toprağa kazıp ara ara kafasını sağa sola sallayan, gittikçe rahatsız edici olan seyircilere çifteler atan siyah bir aygıra binmişti. Bundan başka Pola bir gün önceki 3 atı ve tayı bir de bisikletinden zorla vazgeçen bir yay için bir at getirmişti. Burada çok garip olaylar olduğu söylentisi yıldırım hızıyla yayıldığından Banakşol'un avlusu ve caddenin iki kenarı çok kısa bir sürede Ahiz ve Ozi Ahiz sesleri arasında karavanı yolcu eden insanlarla dolmuştu. Ancak şehirden iyice uzaklaşıp tarlaların ve çayırların arasında atlarımızı sürerken sükunete ulaştık. Burada sadece üstümüzde daireler çizen kargaların ve atların boğuk nal sesleri duyuluyordu. Ve bir de atlar tırısa kalktığında bir süre sonra sinirime gitmeye başlayan çıngırakların kulak tırmalayıcı zilleri vardı. Aslında bu zil sesi tam körler içindi. Her atın çanları ayrı tınıda olduğundan hangi atın nerede bulunduğunu hemen kestirebiliyordum. Atlar hızlı ve henüz zinde olduklarından dört nala gidiyorlardı. Sadece dolmanın atı yorgun yorgun yürüyordu çünkü Pola ona özellikle uyuz bir at seçmişti. Ama her şeye rağmen dolma eğerin üstündeki çalkantıya çok çabuk alışmıştı. Küçük bir derenin kıyısında ilk molamızı verdik. Atların yüklerini ve eğerlerini çözüp sulamaya götürdük. Köylüler tarafından etrafımızın çevrilmesi için fazla zaman geçmedi. Bize meraklı sorular sorup atların bakımını üstlendiler. Çimenlerde oturup biraz yak eti kemiriyorduk ki köylü kadınlar teneke çaydanlıklar içinde buharı tüten tereyağı çaylarıyla çıka geldiler. Nezaketsizlik etmemek için ben de bir fincan aldım. Bana sık sık Tibet yemeklerinin lezzetli olup olmadığı sorulur. Aslında geleneksel yiyecekler Avrupalı damak tadına göre lezzet harikası kategorisine girmez. Buna karşılık bu yüksekliğe, iklime ve eldeki gıda kaynaklarına uygundurlar. İnce dilimler halinde doğranan yak ve koyun eti kurutularak uzun bir süre saklanabilir hale getirilir. Tuzlu tereyağı çayı kışın insanın içini ısıtır. Kurak mevsimlerde vücuttaki suyu muhafaza eder ve yüksek yağ oranı içerdiğinden büyük bir enerji verir. Kavrulmuş arpa unu, tereyağı çayı ve biraz peynir katılarak yapılan küçük toplar haline getirilip çiğ yenilen tsampa hamuru ise belli başlı gıdalardan biridir. Tsampa normalde Tibet yaylalarında bulunmayan birçok önemli besini içerir. Bu yiyecekleri gurmelerin ağzına layık olarak tanımlayamam. Ancak kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerde seyahat ederken insan kurutulmuş ete, tuzlu tereyağı çayına ve tsampa hamur toplarına kısa zamanda alışır. Küçük pikniğimiz esnasında etrafımız köylü kadınlar ve çocuklar tarafından sarıldı. Onlara planlarımızdan bahsettiğimizde buralarda saygı göstergesi olarak büyük annelere ve yaşlı kadınlara verilen adla dişsiz bir mola dolmaya doğru eğildi. Dolma ilk başta yaşlı kadının çeşitli jestler ve benim için anlaması olanaksız sesler çıkararak söylediklerini anlamadı. Küçük bir oğlan yardıma geldi. Buradan iki gün uzaklıktaki yolda 16 yaşında ikiz körleri olan bir aile yaşıyor. Biricik oğullarının bir meslek sahibi olamaması aileyi çok üzüyor. Mola Dringung yolu üzerindeki köyü bize tarif etti. İlk önce yüksek bir boğazı geçip sonra Kiçu nehri kenarında ilerledik. Acımasızca kavuran yaz güneşi ve geçit vermez yollar yüzünden zorlukla ilerliyorduk. Sık sık çakıllı bayırlar aşıp Kiçu nehrinin küçük kollarını geçmek zorunda kalıyorduk. Bir de benim atın 2 aylık tayı her seferinde yolun kenarında yığılı duran saman balyalarının yanında durup merakla kokladığında ya da acı acı anırmaya başladığında anne kısrak kulaklarını dikip kişneyerek yavrusuna doğru bir koşu tutturuyordu. Atları sulamak ve kurutulmuş fasulye ve ot vermek için 3 küçük mola verdik. Köyler arasında kilometrelerce mesafe vardı ve Pola atların yemleri için endişeleniyordu. Çünkü yemi ancak insanların bulundukları yerlerden sağlayabiliyorduk. Akşam ümitli bir şekilde kendimize kalacak bir yer aramaya başladık. Ancak çaldığımız her kapıdan geri çevrildik. Çünkü kanunen yabancıları evlerde misafir etmek yasaktı. Bunu daha önce bilseydik çadırımı Lhasa'da bırakmazdım. Tam bir kaya çıkıntısının altında gecelemeye karar vermiştik ki darda olduğumuzu duyan hayırsever bir köylü yanımıza gelerek bizi şimdilik kulübesine almayı teklif etti. Ama her halükarda köyün muhtarından izin almak zorundaydık. Kerpiç zeminli tek odadan oluşan yoksul kulübede bize tereyağı çayı ve soğuk çang ikram etti. Üstlerinde saman döşekler ve kilimler serili olan hem yatak hem de kanepe vazifesi gören tahta kerevetlere oturduk. Çoğunlukla bu kilimler bir ailenin en değerli eşyalarıdır. Ama buradakiler delik deşik ve perişan haldeydiler. Ev sahibimiz bizi ağırlamaktan çok memnun görünüyordu. Oğlunu köyün muhtarını haberdar etmeye gönderdikten sonra başladı kendini anlatmaya. Karısı kısa süre önce ölmüştü. Şimdi üç oğluna yalnız başına o bakmaktaydı. En küçükleri 2, en büyükleri ise 12 yaşındaydı. Büyük oğlan okulu yeni bitirmişti ve artık tarlada ona yardım edebilecekti. Oğlan yanında köyün muhtarı genç bir Tibetli ile geri geldi. Dolma ona hikayemizi anlattı. Bunun üzerine muhtar ayağa kalkıp önümüzde eğildi ve Tibet için yaptıklarımızdan dolayı bize defalarca teşekkür etti. Gülmem geldi. Çünkü o ana kadar sadece keyfimize bakmış ve harika bir yaz gezisi yapmıştık. Muhtar köylünün kulağına hafifçe fısıldayarak veda ettikten sonra adam gururla bu gece bizi ağırlamak için yüce makam tarafından kendisinin seçildiğini açıkladı. Uyku tulumlarımızla üstü kapalı avluda yatmayı tercih ederdik. Ancak köylü bize kendi yatağını verdi ve oğullarıyla birlikte avluda uyumak için ısrar etti. Beklendiği gibi o gece gözümüzü kırpmadık. Çünkü kesif bir şekilde haşerat ve fare kokan kulübe yağ lambasını söndürür söndürmez bunların istilasına uğradı. İlk önce demir sobanın olduğu yerden kırt kırt diye bir ses geldi. Daha sonra yüzlerce fare ayağının çılgınca koşuşturduklarını duyduk. Hayatlarından gerçekten çok memnun görünüyorlardı. Keyiflerine şaşmamak lazım çünkü kırlık alanlarda çok yaygın olan Budizm hayvanların öldürülmesini yasaklar. Kimse de bu kemirgenlerden fazla rahatsız olmaz. İyice uyku tulumumun içine gömüldüm. Kendimi işkencecilere karşı güvende hissediyordum. Ama çok yanılmışım. Birden uyku tulumunun içinde iğrenç bir kıpırtı oldu. Gecenin yarısını bu kıpırtının kaynağını arayarak geçirdim. Ertesi sabah uyku tulumunu silkelediğimde dışarı bir avuç pire döküldü ve tüm vücudum ısırık doluydu. Kahvaltıda acılaşmış tereyağından yapılmış çay ve geçen gece faresiz, piresiz, deliksiz bir uyku çektiğinden pür neşe köylümüz vardı. Atları eğerleyip ev sahibimizle ve oğullarıyla vedalaşmış, tam at binecektik ki muhtar bizi yanına çağırdı. Bizi köyün kıyısında bir kulübeye götürdü. Bir yatağın üzerinde oturan yaşlı kadın, kucağında muhtarın söylediğine göre 4 yaşındaki torunu, bir kız çocuğu tutuyordu. Çocuk kördü ve bu yüzden yürümeyi hiç öğrenememişti. Dehşete düşmüştük ve büyük anne utana sıkıla kızı tarlaya giderken yatağa bağladığını, çünkü o yokken başına bir şey gelmesinden korktuğunu anlattı. Dolma battaniyeyi açtı, içinde yeni doğmuş bir bebekten daha büyük olmayan küçük bir kız yatıyordu. Kolları ve bacakları cılızlaşmış, bir deri bir kemik kalmışlardı. Dolmanın doktorluk içgüdüleri uyandı. Büyük anneye kızın bacaklarını düzenli olarak olmasını, böylece günün birinde yürüyecek kadar kuvvetleneceklerini söyledi. Yaşlı kadın dolmanın söylediklerine pek inanmışa benzemiyordu. Habire, "Ama bu çocuk kör, nasıl yürüyebilir ki?" diyordu. Dolma artık çileden çıkarak beni işaret etti. "Kelsang metoda kör ve harika bir şekilde yürüyor, üstelik at bile biniyor." Mahcup olan büyük anne ileride çocukla daha fazla ilgilenmeye razı oldu. Dolma da buna karşın arada sırada uğrayıp ilerlemeleri denetlemeye söz verdi. Düşünceli bir vaziyette yola çıktık. Kısa süre sonra tekrar dağlardaydık. Atlar bu sabah çok mahmurdular. Bir gün önce kat ettikleri uzun yolun yorgunluğunu hala atamamışlardı. Pola yorgun atları harekete geçirmek için kamçısına davrandı. Daha hızlı koşmak yerine hırçınlaşıp oldukları yerde durdular. Atların etrafında yer cücesi gibi dönüp onlara eziyet eden Pola zevkten dört köşeydi. Yaptığı gülünçlüklerden dolayı ona lanetler okuduk. Çünkü atlar gittikçe vahşileşiyorlardı. Her kamçıda benim tüm Tibetliler kutsal Budistlerdir ve hayvanlara saygıyla ve özenle yaklaşırlar gibi batılı önyargılarım yerle bir oluyordu. Atlardan birinin onu bir güzel kıçından ısırmasını diledim. Bunun yerine iyice azan bir at dolmanın ayağını yakalayıp ısırdı ve bir daha da bırakmadı. Dolma boğazı yırtılırcasına bağırmaya başladı. Bu Pola'nın aklını başına getirdi. Kırbacını beline soktu ve bu ehlileştirme işlemini güvenli bir uzaklıktan seyredip sinirli sinirli kafasını sallayan kendi atına doğru yaklaştı. Pola tam eğri çıkıyordu ki gürültülü bir kişneme, boğuk bir gürültü ve hızlı nal sesleri duydum. Dolma ve Birya pis pis gülüyorlardı. At bir iki kez tur atıp adamı sırtından atmış ve dört nala uzaklaşmış. Pola kendini çabuk toparladı ve uzun bir süre çılgına dönen atı yakalamayı başaramadı. Sonunda yürütülmeye güçlük çıkarmadı ama Pola sırtına her binmek isteyişinde yeniden sırtını kamburlaştırıyor ve ısırmaya çalışıyordu. En sonunda biz de korkudan tere batmış atlarımızdan indik ve tekrar sakinleşene kadar atları dizginlerinden tutarak yürüttük. Öğleden sonra Mola'nın daha önce bahsetmiş olduğu köye yaklaştığımızda bizi bir çocuk ordusu karşıladı. Küçük bir kız Pola'ya muhtarın bizi beklemekte olduğunu söyledi. Bizden nasıl haberdar olmuşlardı? Burada ne elektrik vardı ne de telefon. Kaya parçalarıyla kaplı yoldan nadiren bir taşıt geçerdi. Muhtar bizi hemen kör ikizlerin yaşadığı büyük bir köy evine götürdü. Bu evin bizim dün gecelediğimiz yoksul kulübenin tersine bir odası değil birbirinin içinden geçilen bir sürü küçük odası vardı. Anne bizi daracık koridorlardan odalar labirentinin içinden geçirdi. Burası acılaşmış tereyağı ve küf yerine tütsü ve yeni fırından çıkmış yağlı çörek kokuyordu. Evin arkasında alçak bir duvarın üstünde kör biraderler yılgın bir şekilde oturuyorlardı. Dolma oğlanlarla konuşmaya çalıştı. İkisi de neredeyse hiç karşılık vermiyor, sadece arada sırada kendi kendilerine bir şeyler mırıldanıyorlardı. Anne, oğlanlara bahsettiğimiz alfabeyi öğrenmek isteyip istemediklerini sordu. İkisi de hayır dedi. Oğulları küçüklüklerinden beri bu duvarın üstünde oturmaktan başka bir şeyden hoşlanmazlarmış. Herhalde şimdi de yeni bir şey öğrenmek için yaşları geçmiş ve evden ayrılmaktan da kesinlikle korkuyorlarmış. Aile bize olayı böyle açıkladı. Tüm yol boyunca mucizevi şöhretimiz her yere bizden önce ulaşmışa benziyordu. Sanki Dringuga kadar olan yolda meraklılar tarafından gözetlendik. Bir köye mi yaklaşıyoruz? Tüm köy halkını oranın en yüksek yerine, genellikle ahırdan bozma bir tuvaletin tepesine, toplanmış sabırsızca yaklaşmakta olan sahneyi seyrederken buluyorduk. Siyah bir aygırın üstünde, iyi giyimli bir Tibetli ve rengarenk süslenmiş atların üstünde birbirinden çok farklı görüntüde üç kadın. Sağdan soldan okul yaşına gelmiş kör çocukları nerede bulabileceğimize dair bilgiler geliyordu. Zamanla hakkımızdaki söylentiler metamorfoza uğramışa benziyordu. Sıcak bir öğleden sonra atları sulamış tam yola çıkmak üzereydik ki genç bir köylü yolumun üstünde durdu ve benden kör büyük annesini iyileştirmemi rica etti. Kadınla birlikte uzak bir yoldan gelmişlerdi ve adam benim de kör olduğumu, göz doktoru olmadığımı duyunca korkunç hayal kırıklığına uğradı. Dringunga 10 kilometre kala dolmanın atı topallamaya başladı. Sıcaktan ve zorlu yollardan bitkin düşen kısrak sonuçta yola devam etmekten vazgeçti. Ancak Pola bu atı yürütmeyi başarabilirdi. Bu yüzden dolmaya biraz da hain emellerle kendi aygırını teklif etti. Ama dolma teklifi kesin olarak reddetti. Şimdi kendi kısrağı gibi o da yerinde çakılıp kalmıştı. Bir adım daha attırmak mümkün değildi. Baştan beri bu kara şeytan Nagpo'dan hoşlanmıştım. Bu yüzden yaşlı adama şansımı deneyip deneyemeyeceğimi sordum. Hayır hayır diye dehşet içinde bağırdı Pola. Nagpo tehlikeli bir at, seni sırtından atabilir. Ne yapalım diye sordum. Olmaz dedi Birya, sen körsün. Bu tür mantıksız gerekçeler beni hep çıldırtmıştır. Küçüklüğümden beri birçok hırçın atla haşır neşir olmuştum ve şu anda özellikle at binmeyi yeni öğrenen, korkmuş birinin böyle bir ata binmeye zorlanmasını çok saçma buluyordum. Nihayet Pola bana bir şans tanımayı kabul etti ve elime kamçıyı tutuşturdu. Hemen geri verdim. Dizginleri verip dikkatlice kenara çekildi. Başarmam gerektiğini hissettiğimden oldukça heyecanlıydım. Dizginleri elimle yoklayarak yan taraftan yavaşça aygıra yanaştım ve elimi burnuna doğru uzattım. İlk önce hiçbir tepki vermedi. Sonra usulca elimi koklamaya başladı. Yatıştırıcı bir tonla anlamsız bir takım şeyler söyledim. Bir yağ kikirdeyince at ürkerek kafasını geriye doğru attı. Ama ben aldırmadım ve konuşmaya devam ettim. At yavaş yavaş sakinleşti. Hırçınlığının yatıştığını hissettiğimde yavaşça eğere tırmandım. Atı hemen dört nala koşturmak istemediğimden bir süre bekleyip sonra dizlerimle hafifçe böğrüne dokunarak harekete geçirdim. Hemen koşmaya başladı. İlk başta biraz isteksizdi ama kısa sürede diğer atları da peşinden sürükleyerek gittikçe hızlandı. Atlar bu kısa mola sırasında oldukça dinlenmiş olsalar gerek, kılavuzlarını sırtlarında binicileri olmamasına rağmen uslu uslu takip ediyorlardı. Beni çimenlerde nallar altında çiğnenmiş bir vaziyette yatarken göreceklerini düşünen Dolma ve bir yaya göre küçük bir mucize gerçekleşmişti. Ancak bu durum Pola'ya çok koymuş olsa gerek, çünkü ileriki günlerde bana ve ata hayatı zehir etmek için elinden geleni yaptı. Sessizce arkadan Nakbo'ya yaklaşıyor ve kamçıyı öyle bir yapıştırıyordu ki hayvan ilkin öne sonra arkaya şaha kalkıp bir sonraki yol ayrımına kadar dört nala koşuyordu. Allah'tan her seferinde eğerin üstünde kalmayı başarıyordum. Dringung bölgesi sınırından çok uzakta olmayan bir yerde kısa bir mola verip dinlenmeye gereksinimi olan atları Pola ile birlikte gece orada bırakmaya karar verdik. Kaldı ki bulunduğumuz yer Dringung'a giden ana caddeye bağlanan bir yol üzerindeydi. Şansımız yardım ederse bir kamyonu durdurup göz açıp kapayana kadar gezimizin hedefine ulaşabilirdik. Bu yol üzerindeki küçük bir köyün muhtarı da görünmez iletişim sistemi sayesinde geleceğimizden haberdar olmuştu. Bir kamyonun arkasından yere atlamıştık ki yolun ortasında duran muhtar bizi selamlamak için boğazına bağladığı beyaz katagı, şans getiren eşarp, sallamaya başladı. Çoktan atlı bir haberciyi geldiğimizi bildirmek üzere kör çocukları olan bir aileye yollamıştı. Bizi 5 yaşında kör oğluyla yaşayan bir adamın evine götürdü. Künçok çok canlı ve meraklı bir oğlandı. Hemen kör alfabesinin malzemelerini karıştırmaya başladı. Parmaklarını noktalar üzerinde gezdirerek harfleri anlatmaya başladım. Baba ilgiyle yanımıza oturdu. Kendisi de okuma yazma bildiğinden bu sistemi çok çabuk kavramış gibi görünüyordu. Künçok bunu nerede öğrenebilirdi? Dolma duraksamadan cevapladı. Kelsang Meto, Lhasa'da tüm Tibetli kör çocuklar için bir okul açacak. Biraz korktum. Çok fazla vaatlerde bulunmuyor muydu? Daha yetkili makamlarla bile görüşmemiştim ve onlardan her şey beklenirdi. Başaracaksın dedi Dolma. Buraya kadar gelmeyi başardın ya. Muhtar bizi başka bir aileye daha götürdü. Bir köy evinin avlusunda 8 yaşında kör bir oğlan, kız kardeşi, anne ve babası, büyük annesi bir tahta sıranın üzerine dizilmiş oturuyorlardı. Adı Çile olan kör oğlan varlığımızı hisseder hissetmez yerinden fırlayıp bize doğru koştu ve bizi avlunun ortasına doğru sürükledi. Hiç çekinmeden giysilerimize dokunuyor ve meraklı sorular soruyordu. Annenin, babanın ve büyük annenin çakılmış gibi oturdukları dikkatimi çekti. Aradaki buzları kırmak için cebimden kör alfabesini çıkarıp izah etmeye koyuldum. Muhtar yardımıma koştu. Kelsang Meto, Lhasa'da bir körler okulu açmak için çok uzaklardan buraya geldi. Çila, bir okul! Diye bağırdı ve sevinçle zıplamaya başladı. Pala, Amala, okula gitmek istiyorum. Ebeveynleri de yavaştan havaya girmişlerdi. Baba ayağa kalkarak her birimize bir fincan tereyağı çayı ve biraz pide getirdi. Anne tereddüt ederek köy okulunun öğretmeni oğlanı okula göndermemize izin vermedi dedi. Bu hayal bile edemeyeceğimiz bir rüya. Ancak oğlanın harfleri tek tek izah etmem için nasıl yanıma oturduğunu gördüğünde, sen de körsün ve körleri düşündüğünü biliyoruz. Bir kez daha gelip Çila'yı Lhasa'ya götürmeni isteriz. 10. Dolma bugün bile dreslerden parçayı, kıl payı kurtardığımızı düşünür. O meşhum gece hakkında konuşmayı pek sevmez. Belki utanıyordur. Sonuçta Dolma eğitimli ve modern bir kadın. Ancak asıl sebebin bu olmadığını keşfetmiş bulunuyorum. Eğer kötü ruhlardan bahsedersek dikkatlerini tekrar üstümüze çekeceğimizden korkuyor. Dolma'ya göre şu anda bize o meşhum gece olduklarından daha fazla kızgınlar. O gün muhtar bizi ahırdan bozma iki küçük penceresi ve rezelerinde sallanan, her rüzgarda korkunç gıcırtılar çıkaran bir kapısı olan misafirhanede ağırladı. Kulübe köyün kıyısında bir kaya burnunun altındaydı. Akşama doğru yaşlı bir keşiş bizi oraya götürdü ve aydınlanmamız için bir yağ lambası bıraktı. Birya ve ben Dolma'nın kulübeye girmekte tereddüt ettiğini hissettik. Sorularımızı geçiştirerek, "Neden bilmiyorum ama kendimi burada emniyette hissetmiyorum," dedi. Tuhaf. Gerçi kulübede biraz haraptı ama bir gece için tüm ihtiyaçlarımızı karşılayacak durumdaydı. Kerpiçten yapılmış olan kulübenin zeminine tüm sesleri yutan ve konuşmalarımızı boğuk boğuk yansıtan taze toprak atılmıştı. Duvarlarda kilimlerle ve yumuşak postlarla kaplı dört kerevet, ortada da sehpa olarak kullanılan üstü düzlenmiş büyük bir taş vardı. Keşiş yağ lambasını onun üstüne bırakıp birkaç veda sözcüğü mırıldanmış ve inmekte olan gecenin içinde kaybolmuştu. Kerevetlerin üstünde sessizce oturup karanlığı dinledik. Kulübenin içinde garip bir sessizlik hakimdi. Ne yakındaki köyden bir gürültü, ne su şırıltısı, ne rüzgar sesi, ne de fare ayaklarının tıkırtısı duyuluyordu. Bu sessizlikte yüreğimiz daralarak huzursuz bir halde oturuyor, postların altına girmeye bile cesaret edemiyorduk. Bir ya, güzel bir gündü diyerek bir sohbet başlatmayı denedi. Ama sesi çok yüksek çıkmıştı ve yapmacık geliyordu. Ya evet dedim, ilginç tecrübeler yaşadık. Oturduğum kerevetin üstündeki kilim soğuk ve nemliydi. Yorgun düşene kadar burada oturmayı sürdürmek istiyordum. Dolma sıkıca sokularak yanıma oturdu, postu omuzlarına alıp uzun süre tek kelime etmedi. Bir süre sonra fısıltıyla tuvalete gitmesi gerektiğini ama yalnız başına karanlığa çıkmaya korktuğunu söyledi. Tuvalet kulübenin arkasındaki bir kayanın üzerindeydi. Oraya kadar gidip kayaya dayalı duran tahta merdiveni bulup sonunda da 10 tane sallanan basamağa tırmanmak gerekiyordu. Bir ya, neden korkuyorsun diye sordu. Yoksa hortlaklardan mı? Hortlak diye bir şey yoktur. Sadece masallarda geçer. Sesine alaycı bir ton vermeye çalışmış ama tam başaramamıştı. Sonunda ben ayağa kalktım. Gel Dolma, sana oraya kadar eşlik edeyim. Bildiğin gibi karanlıkta yolumu en iyi ben bulurum. Hayır olmaz dedi Dolma hızla. Onlardan nasıl kurtulabileceğini bilmiyorsun. Kimlerden diye önemsemez havada sordum ama tüylerimin yavaştan diken diken olduğunu hissediyordum. Dreslerden söz ediyorum. Burada onlardan yüzlercesi var. Sonra bağımsızlık savaşında yakınlardaki bir köprüyü Çinlilere karşı ümitsizce savunurken öldürülen Kampalar'ın hikayesini anlattı.